Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldiniz.
Merhaba.
Elimizde Yusuf Dülger isimli birinin kişisel gözlemleri var. Konya Sille'de yaptığı sohbetler falan.
Evet, ilginç bir derleme.
Aynen. Şeye odaklanacağız daha çok. Farklı nesiller, Türkiye'nin yakın tarihi, işte Osmanlı mirası, Atatürk, Lozan gibi konularda nasıl bu kadar farklı düşünebiliyor?
Hı hı.
Amacımız da bu farklı anlatıları, bakış açılarını biraz olsun anlamak, size aktarmak.
Kesinlikle. Tarafsız bir şekilde ele almak önemli burada.
Peki, hadi o zaman başlayalım. İlk olarak şeyden girelim. Modernleşme ve kimlik üzerine oldukça hararetli bir sohbet var kaynakta.
Evet, o kısım bayağı dikkat çekici.
Yani konu gençlerin evlilik tercihlerinden açılıyor, değil mi? Ama sonra bir anda sohbet nereye geliyor? Osmanlı'nın sonu, alfabe devrimi.
Cahilleştik iddiası var mesela orada.
Evet evet, o iddia, sonra Balkan göçmenleri için bizi bozdular gibi ağır ithamlar. Bayağı gergin bir atmosfer.
Tabii, Yusuf Bey'in yani kaynak yazarının karşı argümanları da var hemen.
Var tabii. Mesela diyor ki Osmanlı'da okuma yazma oranı zaten çok düşüktü. Hani %6-7 gibi.
Hı hı. Latin alfabesi aslında daha kolaydı diyor.
Aynen. Ve Balkanlardan gelenler de aslında kim? Osmanlı'nın oraya yerleştirdiği Türklerin torunları. Asıl Osmanlı yönetimi Türk kimliğini yıprattı. Gibi bir tez de sunuyor.
Evet, o da başka bir bakış açısı tabii.
Anlaşılan sohbet biraz tatsız bitmiş sonunda.
Tabii bu kadar zıt görüş olunca.
Burada asıl ilginç olan, yani benim dikkatimi çeken, aynı tarihsel olaylara nasıl bu kadar farklı, hatta taban tabana zıt anlamlar yüklenebildiği.
Kesinlikle. Kimlik anlatılarının ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor aslında.
Evet, kaynakta zaten bu farklı görüşleri olduğu gibi aktarıyor. Biz de size o şekilde sunmaya çalışıyoruz.
Aynen öyle.
Şimdi rotayı biraz değiştirip çok daha farklı bir sese kulak verelim mi?
Olur, merak ettim.
Sille'de yaşayan 93 yaşındaki Mustafa amca. Onun anlattıkları tamamen kişisel deneyim.
Hı hı, yaşanmışlık yani.
Aynen. Dedesi mesela 25 yıl Osmanlı için cepheden cepheye koşmuş. Sonra?
Unutulmuş.
Klasik bir hikaye aslında. Maalesef.
Eski Sille'deki yoksulluğu anlatıyor. Ayakkabıları yokmuş, yalın ayak geziyorlarmış ve Atatürk'ün kurduğu fabrikalarla, Sümerbank'la nasıl giyim kuşam sahibi olduklarını vurguluyor. Pantolon gördük, ayakkabı gördük diyor.
Bak bu çok önemli. O büyük tarihsel olayların birebir hayata yansıması. Kesinlikle. Bir de Sille'nin eski yapısından bahsediyor. Türkler, Rumlar, Ermeniler bir arada. Yunan işgali sırasındaki korkularını anlatıyor.
O dönemler, zor zamanlar.
Ve Atatürk'ün Sillelileri korumak için geçici olarak Selanik'e gönderip sonra geri getirdiğini anlatıyor. Ama en çarpıcı ifadesi Atatürk'e yönelik gavur iddialarına karşı çıkışı.
Ne diyor tam olarak?
Diyor ki, Atatürk gavurlarla savaştı, onları kovdu. Atatürk gavur olsa bunu yapar mı? Gavur gavurla savaşmaz ki. Çok net değil mi?
Çok net. İşte Mustafa amcanın anıları, o resmi veya ideolojik tarih anlatılarıyla bireysel yaşanmışlıklar arasındaki o büyük farkı, hatta bazen uçurumu ortaya koyuyor. Sözlü tarihin önemi de burada zaten.
Hı hı.
Yani savaş gibi, Lozan sonrası mübadele gibi devasa olayların sıradan insanlar üzerindeki etkisini görüyorsun. Ve Atatürk figürünün halk hafızasındaki yerini, bu örnekte bir minnet var, bir savunma duygusu var.
Peki bu tür kişisel tanıklıklar, o başta konuştuğumuz keskin ideolojik tartışmaları nasıl etkiler sizce? Ya da etkileyebilir mi? Yusuf Dülger de sanki bunu biraz sorguluyor gibi kaynakta.
Bence etkilememesi mümkün değil. Yani Mustafa amca gibi bir ses, o soyut, hani bazen sloganlaşan tartışmaları birdenbire yere indiriyor, somutlaştırıyor.
Evet, ben yaşadım diyor çünkü.
Aynen öyle. İdeolojik argümanların karşısına dur bakalım ben o günleri yaşadım, işin aslı şuydu diyen canlı bir tanıklık çıkıyor. Bu her zaman kolay bir yüzleşme olmayabilir tabii ama farklı bakış açılarını anlamak için önemli bir kapı aralıyor bence.
Doğru. Kaynakta bir de şeye değiniliyor. Sille Müzesi'nde Lozan nüfus mübadelesiyle ilgili bir bilgilendirme yazısı varmış.
Evet, o detayı hatırlıyorum.
Yazar bundan memnuniyet duyuyor. Bunu Atatürk'ün halkı kurtardığının ve Balkan göçmenlerinin de bizden olduğunun bir kanıtı gibi görüyor.
Hı hı. Kendi yorumu bu yönde.
Ama hemen ardından şunu da ekliyor. Aynı Konya'da, hatta diyor ki geçmişte aynı müze binasında bile. Bugün de bazı çevrelerde, işte Konya Aydınlar Ocağı, üniversiteler falan, buralarda Atatürk, Lozan ve Cumhuriyet karşıtı görüşler dile getirilebiliyor.
E tabi, Lozan Anlaşması modern Türkiye'nin kurucu metinlerinden biri. Ama imzalandığı günden beri tartışılıyor. Farklı yorumlar hep oldu, olmaya da devam ediyor. Kaynak da bu karşıtlıkların varlığına işaret ediyor zaten.
Evet.
Hatta Yusuf Dülger'in bir önerisi aktarılıyor orada. Diyor ki, keşke bu eleştirileri yapanlar Mustafa amca gibi o günleri yaşamış insanlarla konuşabilse, belki hani bu tür diyaloglar kutuplaşmayı biraz olsun azaltır mı acaba diye bir umut taşıyor sanki.
İlginç bir öneri gerçekten. Belki de son olarak Sille'nin bugününe dair bir endişe de var kaynakta da. Biraz daha güncel bir konu.
Neymiş o?
Tarihi dokuyu bozan yeni inşaatlar ve belediye başkanının kendi fotoğraflarını şehrin birçok yerine astırması, bunun yarattığı bir görüntü kirliliği ve israf eleştirisi dile getiriliyor.
Anladım. Bu da bizi doğrudan günümüze getiriyor aslında. Kültürel mirasın korunması meselesi, şehirleşmenin getirdiği baskılar, yerel yönetimlerde kaynakların nasıl kullanıldığı. Yani tarihi tartışmalar kadar bugünün bu somut sorunları da insanların gündeminde.
Kesinlikle. Yani bu derinlemesine incelemede gördüğümüz gibi Türkiye'nin yakın tarihi ve kimliği üzerine aynı kasabada bile ne kadar farklı, hatta bazen çatışan anlatılar bir arada var olabiliyor.
Evet, hem ideolojik fay hatlarını gördük hem de kişisel hatıraların o sarsıcı gücünü.
Kaynaklar bunu net bir şekilde ortaya koydu.
Bir toplum kendi geçmişine dair bu kadar farklı, hatta çelişkili yorumlarla nasıl yüzleşir, nasıl bir arada yaşar?
Özellikle kişisel anılar, aile hikayeleri ve o daha büyük, ulusal anlatılar birbiriyle çeliştiğinde, bu farklılıklar arasında bir köprü kurmak, anlamlı bir diyalog yaratmak gerçekten mümkün müdür? İşte bu soruyla bitirelim isterseniz.
Evet, üzerine düşünmeye değer bir soru.